Bismillahirrahmanirrahim. El Bidaye ve Nihaye başlıyoruz inşallah. Müellifin ön sözü. Evvel ve ahir, batın ve zahir her şeyi bilen, kendisinden önce hiçbir şey bulunmadığı ilk, kendisinden sonra hiçbir şeyin olmayacağı son, kendisinden üst hiçbir şeyin bulunmayacağı zahir, kendisinden geride hiçbir şeyin bulunamayacağı batın, devamlı surette kemal sıfatlarıyla muttasıf olarak mevcudiyeti süren ezeli ve kadim, aralıksız, inkıtasız, zevalsız bir surette sonsuza dek baki ve sermede olarak varlığa devam edecek siyah karıncanın zifiri karanlık gecede sessiz kaya üzerindeki yürüyüşünü bilmekte, kumların sayısını bilmekte, yüce, ulu ve her şeyi yaratıp bir ölçüyle takdir edici gökleri sütunsuz olarak yükseltmiş, semaları çiçek gibi parlak yıldızlarla süslemiş, semalarda yıldızları kandil kılmış, ayı parlak ışıklar saçıcı yapmış, bunların üstünde de göğü kubbe gibi yuvarlak, geniş ve yüksek bir şekilde yaratmış. Sütunları yüce arş-ı âlâ yaratmış olan Allah'a hamdolsun. O arş-ı âlâ ki kıymetli melekler onu taşırlar. Kerrubin melekleri onu kuşatırlar. Allah'ın hamdü selamı onların üzerine olsun. O meleklerin takdis ve tazim sesleri yükselir. Aynı şekilde göklerin her tarafı meleklerle dopdoludur. Onlardan her gün 70 bin melek dördüncü kattaki Beytül Mamur'a gelip orayı ziyaret ederler. Gittikten sonra oraya dönmek için tekrar sıra kendilerine gelmez. Onların en son olarak içinde bulundukları hal tehlil, tahmid, tekbir, salat ve teslimdir. Allah subhanahu ve teala yeryüzünü mahlukat için suların dalgaları üzerine koymuş, gökleri yaratmadan önce yeryüzüne sabit dağlar yerleştirmiştir. Orayı bereketli kılmış, arayanlar için yeryüzünde gıdaların normal olarak dört mevsim içinde yetiştirilmesi kanununu koymuş, oraya her çiften iki şey yerleştirmiştir. Bunu da akıllılar için bir delil kılmıştır. Yazlarında ve kışlarında kulların ihtiyaç duydukları her şeyi, her hayvanı yeryüzünde onlara ihsan etmiştir. İnsanoğlu kendisinden söz edilmeyen hiçbir şey değilken onu yaratmaya çamurdan başlamış, sonra onun neslini, devamını sağlam bir yerde, rahimde, değersiz bir su ile, döl suyu ile devam ettirmiş, onu gören ve işiten bir varlık haline getirmiştir. O varlığı eğitim ve öğretimle şereflendirmiş, insanlığın babası Adem Aleyhisselam'ı kendi eliyle yaratmış, onun bedenine şekil vermiş, bedenine ruhundan üflemiş, melekler ona secde ettirmiş, eşi ve insanlığın anası Havva'yı onun eye kemiğinden yaratmış, ona eş kılmış, ikisini de cennette barındırmış. Üzerlerine nimetlerini yağdırmış, sonra kendi ilminden ezeli bir gereği olarak yaratıp yeryüzüne yaymış. Onları kendi kudretiyle hükümdarlar, halk tabakası, zengin, yoksul, köle, efendi, cariye, hanım şekillerinde çeşitli kısımlara ayırmış ve yeryüzünün enine boyuna her tarafına yerleştirmiştir. Onları birbirisinin ardısına gelen halefler yapmış, bunu kıyamet gününe hesap zamanına ve ilim sahibi olan yüce zatın huzuruna çıkıncaya kadar devam ettirecektir. Kullarına çeşitli memleketleri ihtiyaca göre irili ufaklı şehir ve kasabalara bölen, nehirleri emre amede kılmış, onlar için kuyular ve pınarlar fışkırtmış, bulutlar vasıtasıyla üzerlerine yağmurlar yağdırmış, böylece onlara çeşitli ekin ve ürünleri bitirmiştir. Lisanı hal ve sözleriyle diledikleri her şeyi onlara bahşetmiştir. Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz. Doğrusu insan pek zalim ve pek nankördür. İbrahim 34. Allah subhanahu ve teala ulu, yüce ve yumuşak huylu olup noksanlıklardan münezzehtir. Kendisini yaratıp rızıklandırdıktan, yollarını kolaylaştırdıktan ve onlara lisan bahşettikten sonra kullarına ihsan ettiği nimetlerin en büyüğü peygamberlerini göndermiş ve kitaplarını indirmiş olmasıdır. Bu kitaplar onlara ilahi helal ve haramları, haber ve hükümleri açıklar. Dünya ve ahiretle ilgili her türlü detayı kıyamete kadar onlara beyan ederler. Mutlu kimse haberleri tasdik ve teslimiyetle, emirlere boyun eğmekle, yasakları da Rabbini tazim etmekle kabul eden ve ebedi nimeti elde eden kimsedir. Zakkum ve kaynamış su yedirilip içirilen elem verici azaba maruz bırakılan, cehennemde yalancıların makamında bulunmaktan uzak duran kimsedir. Yüce zatına, kadim saltanatına ve mübarek zatına yaraşırcasına Allah'a göklerle yeri dolduran mübarek, hoş ve hamdü senalarda bulunur. Bu hamdü senalar sonsuza dek kıyamet gününe kadar devam edecek. Her anda ve her saatte bu hamdimi devam ettireceğim. Kendisinden başka ilah bulunmayan, ortağı olmayan, çocuğu ve atası bulunmayan, eşsiz, benzersiz, vezirsiz, müşavirsiz, zevcesiz, denksiz olan Allah'ın varlığına ve birliğine şehadet ederim. Muhammed'in onun kulu, elçisi ve dostu olduğuna şehadet ederim. Muhammed, Arabı Aribe'nin hülasasından seçilmiş olup peygamberlerin son halkasını teşkil etmekte, insanın kana kana su içeceği büyük Kevser havuzunun ve kıyamet gününde en büyük şefaat makamının sahibidir. Allah'ın makamı Mahmud'a göndereceği Livaül Hamd sancağının taşıyıcısıdır. Muhammed Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam da dahil olmak üzere bütün peygamberler ve mürsellerin imreneceği bir makama sahip olacaktır. Ona salatü selamların en yükseği, en şereflisi, en temizi, en yücesi olsun. Allah onun parlak yüzü, Ali Cenab, lider ve kutup şahsiyetler olan peygamberlerden sonra alemin hülasası olan ashabının tamamından razı olsun. Bu ilahi rıza da karanlığın ışığa karıştığı, gece ile gündüzün devam ettiği, ezanlar okunduğu ve gündüz aydınlığının gecenin zifiri karanlığını sildiği sürece devam etsin. Amin ya Rabbim. İmdi bu kitapta Allah'ın yardımı ve başarısıyla mahlukatın yaratılışının başlangıcından arşın, kürsünün, semavatın, yerlerin, bunlar içinde mevcut olan şeylerin, bunların arasındaki meleklerle cin ve şeytanların yaratılışından, Adem Aleyhisselam'ın yaratılış keyfiyetinden, peygamberlerin kıssalarından, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmasına kadar ki İsrailoğulları zamanında ve cahiliye günlerinde cereyat eden hadiselerden bahsedeceğim. Aleyhissalatü vesselamın siretini de susamış gönüllere su serpecek ve hasta gönüllerdeki marazı giderecek şekilde anlatmaya çalışacağım inşallah. Bundan sonra da zamanımıza kadar devam eden hadiselerden, fitnelerden, savaşlardan, kıyamet alametlerinden, ölüm sonrası dirilişten, mezardan çıkıştan, kıyametin korkunç hallerinden, kıyamet gününün evsabından, o günde meydana gelecek korkunç hadiselerden, cehennemin esvafından, cennetliklerin niteliklerinden, oralardaki güzel şeylerden ve diğer hususlardan bahsedeceğim inşallah. Bu konularla ilgili kitap, sünnet, eser ve alimler nezdinde menkul bulunan haberlerden nakil yapacağım. O alimler ki peygamberlerin mirasçılarıdır. Aleyhissalatü vesselamın nübüvvet kandilinden nur ve ışık almışlardır. Nübüvvet kandili getiren Aleyhissalatü vesselama selamların en faziletlisi olsun. Biz İsrailiyat haberlerinden ancak Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine muhalif olmayıp şeriat sahibi tarafından nakledilene izin verilenleri nakledeceğiz ki bunlarda ne yalanlanan ne de doğrulanan İsrailiyat haberleridir. Bunlar da bizce muhtasar olan hususlardır. Ya da belirsiz hususlar belirginlik kazanacaktır. Gerçi bunları belirlemede de fazla bir fayda yoktur. Ancak biz ihtiyaç duyduğumuzdan veya delil saydığımızdan değil de konuyu süslemek bakımından bu haberlere başvuracağız. Aslında dayanılacak yer Allah'ın kitabı ile Resulullah'ın sünnetidir. Sünnetten de nakli sahih veya hasen olanları nakledeceğiz. Zayıf olanlara da dikkat çekeceğiz. Yardımına başvurulacak ve kendisine dayanılacak olan yegane zat Yüce Allah'tır. Güç ve kuvvet sahibi ancak Yüce Allah'tır. O yücedir, güçlüdür, hikmet sahibidir ve uludur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Geçmiş olayları sana böyle anlatırız ki katımızdan sana da bir kitap gönderdik. Taha 99. Allah Subhanahu ve Teala peygamberine geçmişteki mahlukatın haberlerini, mazide kalan ümmetlerin durumlarını, dostlarına ne yaptığını, düşmanlarının başına neler getirdiğini anlatmış. Aleyhissalatü vesselam da bütün bunları kendi ümmetine şifa verecek şekilde açıklamış ve her bölümde Aleyhissalatü vesselam'dan o bölümle ilgili olarak gelen hadisleri, konuyla ilgili ayetleri zikrettikten sonra nakledeceğiz. Ancak bunlardan da ihtiyaç duyduklarımızı nakledecek, öğrenilmesine lüzum olmayan şeyleri terk edeceğiz. İşi kısa tutacak ve bizce muvafık olan şeylerdeki gerçeği vuzuha kavuşturacağız. İnkar ile karşılanan ve bize muhalif olan şeyleri de beyan edeceğiz. Şimdi Bukhari'nin Sahih adlı eserinden Amr bin As'tan yaptığı şu rivayete gelelim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bir ayet de olsa benden nakledin. İsrail oğullarından da haber nakledin. Bunda bir sakınca yok. Benden hadis nakledin ancak bana yalan isnat etmeyin. Her kim kasıtlı olarak bana yalan isnat ederse ateşteki yerini hazırlasın. Bu hadis-i şerifte naklinde sakınca görülmeyen İsrailiyat haberleri doğrulanmasına ya da yalanlanmasına bizim nezdimizde herhangi bir sebep bulunmayan İsrailiyat haberleridir ki ibret almak maksadıyla bunların rivayeti caizdir. Kitabımızda kullandığımız İsrailiyat haberleri de bu türdendir. Şeriatımızın doğruluğuna şahitlik ettiği İsrailiyat haberlerine gelince bizdeki deliller ve haberler bunları kullanmamıza ihtiyaç bırakmamaktadır. Şeriatımızın batıllığına şahitlik ettiği İsrailiyat haberlerine gelince bunlar zaten reddedilmiştir. Hikaye edilmeleri caiz değildir. Ancak inkar ve iptal maksadıyla nakledilebilirler. Hamdü senaya layık ve noksanlıklardan münezzeh bulunan Yüce Allah bizi aleyhissalatü vesselam sayesinde diğer şeriatlara muhtaç olmaktan ve Kur'an-ı Kerim sayesinde de diğer kitaplara muhtaç olmaktan kurtardığına göre İsrailoğulların yalan, yanlış, uyduruk, muharref değiştirilmiş veya tahir edilmiş haberlere göz atacak ve bunları kullanacak değiliz. Kaldı ki İsrailiyat haberlerinin tamamı neshedilmiş ve değiştirilmiştir. Kendisine ihtiyaç duyulan haberleri Peygamberimiz bize açıklamış, şerh etmiş, izah etmiştir. Bunu bilen bilmiş, bilmeyen bilmemiştir. Nitekim bakın Hazreti Ali ne diyor? Allah'ın kitabı, onda sizden öncekilerin haberi, sizden sonrakilerin haberi, aranızdaki ihtilafların kesin çözümü vardır. O bir hükümdür, şaka götürür yani yoktur. Allah bir zorbadan korkarak onu terk eden kimseyi helak eder. Ondan başka şeyde hidayet arayan kimseye de Allah sapıklığa sürükler. Ebu Zer de şöyle diyor. Aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde uçan kuş hakkında dahi bize bilgi verildi. Kitab-ı Bedilhak bölümünde Bukhari Tarık bin Şibab'ın şöyle dediğini rivayet eder. Hattaboğlu Ömer şöyle dediğini işittim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir ara yanımızdayken kalktı ve bize yaratılışın başlangıcından bahsetti. Her şeyi anlattı. Öyle ki cennetlikler yerlerine, cehennemlikler de yerlerine girdiler. Ezberleyen ezberledi, unutan unuttu. Ahmed'in müsnetinde Ebu Zeyd el-Ensari'den gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize sabah namazını kıldırdı, sonra minbere çıktı ve bize hutbe irad etti. Konuşmasını öğle vaktine kadar devam ettirdi. Minberden indi, öğle namazını kıldırdı, sonra yine minbere çıktı, ikindiye kadar konuşmasını sürdürdü. Minberden indi, ikindi namazını kıldırdı, sonra yine minbere çıktı, güneş batıncaya kadar konuşmasını sürdürdü. Olmuş ve olacak şeyleri bize anlattı, bize öğretti ve hafızamıza yerleştirdi. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Allah her şeyi yaratandır. O her şeye vekildir. Zümer 62. Kendisinden başka her şey Allah'ın yaratığıdır. O alemlerin Rabbidir. Onların işlerini yürütendir. O şeylerde daha önce yok iken sonradan yaratıldılar. Ortada yokken meydana geldiler. Göklerden toprağa kadar bütün yaratıkların üzerinde örtü gibi duran, arşın, onun altında bulunan canlı cansız her şeyin yaratıcısı ancak Allah'tır. O şeyler de onun yaratıkları, mülkü ve kullarıdır. Onun güç, satvet, tasarruf ve iradesi altındadır. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni bilen O'dur. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir, yaptıklarınızı bilir. Hadid 4. Zaten hiçbir Müslümanın da bu hususta şüphesi bulunmadığı gibi, bütün alimler Cenab-ı Allah'ın göklerle yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri 6 günde yaratmış olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim buna açıkça delalet etmekte. Ancak alimler Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinde söz edilen günlerin yaşadığımız günler gibi mi, yoksa bizim saydığımız zamana göre her biri 1000 senelik bir zaman olduğu hususunda bir şeye varamamışlardır. Evet. Yine alimler gökle yerin yaratılmasından önce yaratılmış olan başka bir şeyin olup olmadığı hususunu anlayamamışlardır. Arşı su üstündeyken hangisinin daha güzel işlerini ortaya koymak için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Hud 7. Allah vardır. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Arşı da su üstündeydi. Zikirde her şeyi yazdı. Sonra da gökleri ve yeri yarattı. Ahmed'in Müsned'inde gelen bir rivayette Ebu Rezin aleyhissalatü vesselam'a şöyle sordu: Ey Allah'ın Resulü, göklerle yer yaratılmadan önce Rabbimiz neredeydi? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, altı da hava, üstü de hava bulunan bir amadaydı. Arşı da su üzerindeydi buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Kaleme dedi ki yaz. İşte o anda kıyamet gününe kadar gelecek her şey kalemle yazıldı. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah göklerle yeri yaratmadan 50.000 sene önce yarattıklarının kaderini yazdı, arşıda su üstündeydi. Bu hadiste kaderin yazılmasının arşın yaratılmasından sonra olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla kaderi yazan kalemin yaratılmasından önce de arşın yaratılmış olduğu sabit olmaktadır. Evet. Aleyhissalatü vesselama Yemenliler geldiler ve şöyle dediler: Sana dinimizi öğrenmek ve şu yaratılışın evvelini sormak için geldik. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah vardı, ondan önce hiçbir şey yoktu. Yemenliler göklerle yerin yaratılışının başlangıcını aleyhissalatü vesselama sormuşlar. Bu yüzden ona bu işin evvelini sana sormaya geldik demişler. Aleyhissalatü vesselam da sadece soruları cevaplayarak arşın yaratılışını onlara anlatmıyor. İbn-i Cerir ifadesine göre başkaları şöyle demiştir: Aksine Cenab-ı Allah arştan önce suyu yaratmıştır. Arş ve kürsünün yaratılmasına dair nakillere gelince Rabbimiz şöyle buyuruyor. Arşın sahibi varlıkların en yücesi olan Allah. Kafir 15. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir. Müminun 116. Ondan başka ilah yoktur. O ulu arşın sahibidir. Müminun 86. Yüce arşın sahibi çok seven, bağışlayan odur. Buruç 14-15. Rahman arşa istiva etti. Taha 5. Yine Allah arşa istiva etti. Rad 2. Arşı yüklenen ve çevresinde bulunan Rablarını överek tesbih ederler. Ona inanırlar. Müminler için Rabbimiz ilmin ve rahmetin her şeyi için almıştır. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru diye bağışlanma dilerler. Gafir 7. O gün Rabbinin arşını onlardan başka 8 tanesi yüklenir. Hakka 17. Melekleri arşın etrafını çevirmiş oldukları halde Rablarını hamd ile överken görürsün. Artık insanların arasında adaletle hükme olmuştur. Övgü alemlerin Rabbi olan Allah için denir. Zümer 75. Sıkıntıdan kurtulup genişliğe kavuşmak için sahih hadiste şöyle bir dua varit olmuştur. Kendisinden başka ilah bulunmayan ulu ve hilim sahibi Allah'tır. Kendisinden başka ilah bulunmayan arşın Rabbi olan Allah'tır. Kendisinden başka ilah bulunmayan göklerle yerin sahibi Allah'tır. O ulu arşın Rabbidir. Ahmet Müsnet'inde şöyle bir nakil alır. Abbas bin Abdülmuttalip'ten. Batha'da aleyhissalatü vesselam ile beraber oturuyorduk. Üzerimizden bir bulut geçti. Allah'ın Resulü dedi ki, şunun ne olduğunu bilir misiniz? Buluttur. Beyaz buluttur. Veyahut öyle bir şey. Biz sustuk. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, gök ile yer arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. İkisi arasındaki mesafe 500 senelik yoldur. Her sema tabakası arasında mesafe de 500 senelik yoldur. Her sema tabakasının kendi içindeki mesafesi de 500 senelik yoldur. Yedinci kat göğün üzerinde bir deniz vardır. Bu denizin altı ile üstü arasındaki mesafe gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Onun da üzerinde 8 keçi vardır ki bunların sırtları ve tırnakları arasındaki mesafe gök ile yer arası mesafe kadardır. Onların da sırtlarının üzerinde arş-ı âlâ vardır. Arşın üstü ile altı arasındaki mesafe gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Allah arşa istiva etmiştir. Adem oğullarının işledikleri amellerden hiçbiri ona gizli kalmaz. Evet. Ahmet bin Hanbel Cübeyr bin Mutim'den şöyle rivayet eder. Bedevinin biri aleyhissalatü vesselama geldi ve ya Resulullah, canlar bitkin düşkülü, çoluk çocuk aç kaldı, mallar tükendi, davarlar helak oldu. Allah'tan bize yağmur yağdırmasını dile. Allah'a karşı senin şefaatini diliyoruz ve sana karşı da Allah'tan şefaat diliyoruz. Yazıklar olsun sana. Sen ne söylediğini biliyor musun? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle dedikten sonra tesbih getirmeye başladı. Bir süre tesbih getirmeye devam etti. Ashabının yüzünden bu duruma rahatsız olduklarını anladı. Sonra adama şöyle dedi. Yazıklar olsun sana. Yaratıklardan herhangi birine karşı Allah'ın şefaati istenilmez. Allah'ın şanı bundan yücedir. Yazıklar olsun sana. Sen Allah'ın arşının semalar üstünde şu şekilde olduğunu biliyor musun? Böyle derken aleyhissalatü vesselam Efendimiz parmaklarını kubbe şeklinde bir araya getirdi ve binenin deve üzerindeki ağırlığından ötürü olan ıhlamasını andıran bir ses çıkardı. Evet. Yine Buhari'de sabit olduğuna göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah'tan cenneti dilediğinizde Firdevs cennetini dileyin. Çünkü Firdevs cennetin en yüksek ve orta kısmıdır. Onun üstünde de Rahman'ın arşı vardır. Evet. Yine sahih bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Sa'd bin Muaz'ın vefatı yüzünden Rahman'ın arşı titredi demiştir. Ahmet'ten gelen bir rivayette Umeyye bin Ebu Salt şiirinde şu iki beytinde ne doğru söylemiştir. Bir adam ve onun sağ ayağının altında bir boğa, diğer ayağının altında ise kartal ve aslan gözetmekte. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz doğru söyledi dedi. Ve Ümeyye her gecenin sonunda güneş kızarık bir renkle doğup gülü andırır. Ağır ağır seyrinde bize bir durumu pek fazla görünmez ancak sabır ve dayanıklığı ile bize zuhur eder. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ümeyye doğru söylemiştir buyurdu. İbn-i Cerir Hasan-ı Basri'den şöyle rivayet eder. Kürsü arşın ta kendisidir. Hasan'ın böyle demesi sahih değildir. Aksine ondan ve diğer sahabelerde tabiinden gelen sahih rivayetlerde anlatıldığına göre kürsü arştan ayrı bir şeydir. Ayet-i kerimede geldiği gibi kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Bakara 255. İbn Abbas ile Said bin Cübeyr bu ayet-i kerimede geçen kürsü kelimesiyle Cenab-ı Allah'ın ilminin kastedildiğinde söylemişlerdir. Müstedrek adlı eserde hakim de İbn Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiş. Kürsü iki ayağın bastığı yerdir. Arşa gelince onu aziz ve celil olan Allah'tan başka kimse takdir edemez buyurmuştur. Ebu İdris el-Hulani rivayet ettiğine göre Ebu Zer Gıfari Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kürsünün durumunu sormuş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki kürsüye nispetle 7 kat gökle 7 kat yerin büyüklüğü ancak çöle atılan bir halka kadardır. Doğrusu kürsüye nispetle arşın büyüklüğü o çölün içine atılan halkaya olan üstünlüğü kadardır. Kürsü lugata göre felekten ibaret bir şey değildir. Aksine o birçok selef ulemasının da ifade ettiği gibi arşın önündeki bir merdiven gibi bir şeydir. Böyle bir şey de felek olamaz. Sabit yıldızların bu felek içinde murassa bir şekilde bulunduğuna dair iddialar asılsızdır. Hafız Ebul Kasım et-Tabarani İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz doğrusu Cenab-ı Allah levh-i mahfuzu beyaz inciden yarattı. Levh-i mahfuzun sayfaları kırmızı yakuttandır. Kalemi nurdur, yazısı nurdur. Onda her bir gün 360 lahzadır. O yaratır, rızık verir, öldürür, diriltir, yüceltir, alçaltır. Dilediğini yapar buyurmuştur. İshak bin Bişir İbn Abbas'tan şöyle rivayet eder. Levh-i mahfuzun baş kısmında şu yazı vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, dini İslam'dır. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Allah'a iman edip vaadini doğrulayan, peygamberlerine tabi olan kimseyi Allah cennetine koyar. Levh-i mahfuz beyaz inciden bir levhadır. Uzunluğu göklerle yer arasındaki uzunluk kadardır. Genişliği de doğu ile batı arasındaki genişlik kadardır. Sayfaları inci ve yakuttandır. Kapakları kırmızı yakuttandır. Kalemi nurdur. Yazısı arşa bağlıdır. Aslı da bir meleğin kucağındadır. Enes bin Malik ve Selef'ten bazıları dediler ki Levh-i Mahfuz İsrafil'in cephesindedir. Mukatil'e göre ise Levh-i Mahfuz arşın sağındadır.